Efendim, hizmetten.com'dan, hizmetten YouTube kanalından herkese merhabalar kıymetli misafirlerimiz. Bugün ülfet konusunu ele alacağız. Uzun süredir sadece uzaktan kontak kurduğumuz, muhabbet ettiğimiz ama bugün ekranda karşılıklı olacağımız ilahiyatçı ve aynı zamanda yazar Mehmet Yıldız hocamla birlikte sürdüreceğiz programı. Değerli hocam,
Evet.
hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Uzun süredir böyle hasret kalmıştık sizinle birlikte
Aynen.
konuları mütalaa etmeye, ben kendi namıma dinlemeye ve istifade etmeye.
Estağfurullah.
İnşallah bugün
Estağfurullah.
ilfet konusunu ele alacağız. Umarım sağlığınız
İnşallah.
yerindedir, sıhhattesinizdir evvela.
Allah razı olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin.
Amin. Muhterem hocam, bugün haberleri siz de aldınız. Malum hem korona sürecinde, pandemi sürecinde birçok abimiz ve ablamız ruhun nufkuna yürüdü. Bugün aynı
Evet.
zamanda İzmir eşrafından yakından bildiğimiz değerli büyüğümüz, değerli ağabeyimiz Zeki Sakman ağabey ve Hasan Bacak hocamızın ruhunun ufkuna yürüdüğünü duyduk. Onların da bu dönemde bu tabii bu haberleri alınca malum hüznümüz daha da bir katmerleniyor.
Kalplerimiz
Cenab-ı Hak
burkuluyor
affı mağfiret
gerçekten.
buyursun. Evet, affı mağfiret buyursun. Şifa bekleyen hastalarımız var bu pandemi sürecinde. Değerli abilerimiz, ablalarımız var. Onlara da Allah'tan şifalar dileyelim.
Amin inşallah. Cenab-ı Hak hepsine rahmet etsin. Makamlarını cennet eylesin. Resulü sallallahu aleyhi ve selleme komşu yapsın inşallah. Her
Amin.
birlerimiz için sağlık ve sıhhat çok önemli. İnşallah Cenab-ı Hak her birlerimize afiyet ihsan eder.
Amin, amin. Değerli hocam, bugün şöyle istifade etmek namına
Estağfurullah.
çok çok yoğun, bizleri meşgul eden, gündemimizi bazen gerçek manadaki gündemlerimizden alıkoyan, bu yüzden bizi durağanlaştıran, bizi biraz daha düşünce ve his dünyamızdan ırak tutan ve bizim hissizleşmemizi tehdit altında bulunduran ülfeti konuşmak istiyoruz. Bu manada bu zaviyeden ülfete baktığımızda nasıl tanımlarsınız? Ülfet dediğimizde aklımıza neler gelir diyelim.
Valla yer yer ülfet kelimesini ben yaşıyorum, yaşıyoruz, çevremizde görüyoruz. İnsanız, tabiatımız itibariyle yer yer bazı şeyler karşısında bağışlayın,
Estağfurullah.
alışkanlıklar peyda ediyor. Normal görmeye başlıyoruz. Bundan dolayı ele alınması gereken önemli konulardan bir tanesidir diye hep düşünmüşümdür. Hatta onun bir de kardeşi var. Şimdi o kardeşinden çok bahsetmek istemiyorum. Başımızın derdi iki tane böyle bir husus var. Birisi ülfet, diğeri de
Evet.
gaflet. İkisi bizim ruhumuzu çepeçevre sardığı zaman ruhumuz adeta nefessiz kalıyor. Darda kalmış oluyor, perişan oluyor ve sağlıklı bir düşünce içerisinde bulunamıyor. Bundan dolayı belli şeylere karşı alışkanlığın kazanması bir fıtratın ülfete kapılması demek. Ülfet benim nazarımda bir girdap gibi böyle. İnsanı alan, girdabını alan, paletleri altına alan, onu yok etmek için böyle çabalayan, adeta yer yer bir virüs gibi, yer yer bir tank gibi, yer yer başımızdan aşağı inen bombalar gibi, yer yerde bir çürüme gibi, bir pörsüme gibi, içten bir çökme gibi bir şey geliyor bana. Bundan dolayı ülfet üzerinde ısrarla durmak lazım. Çünkü etrafımıza baktığımız zaman kendimizden başlayarak, enfüs alemden başlayarak afaka doğru yol aldığımız zaman bizi hayrete sevk edecek o kadar çok şey var ki. Fakat biz bunlar karşısında bazen lakayt kalırız. Bazen kendimize karşı lakayt kalırız. Ailemize karşı lakayt kalırız. İbadetlere karşı lakayt kalırız. Kur'an'ımıza karşı lakayt kalırız. Ezana karşı lakayt kalırız. Yani daha sayabiliriz ki yani bunlara kalın. Bir virüs gibi bünyeye girdiği zaman, bir ruh vardığı zaman kalbe yerleştiği zaman, beyin fakültelerini esir aldığı zaman artık o insanda her şey bitmiş, tükenmiş, ölmüş, pörsümüş. Yok artık, hayatın bir tadı yok. Yaşamanın bir anlamı yok. Düşüncesi bu sefer başlıyor. Halbuki öyle değil yani. Cenab-ı Hakk'ın adet-i sübhanesine baktığımız zaman kainat
Evet.
bir, o da değişimdir. Her an kainatta bir değişim vardır. Bu değişmez bir hakikattir. Gökyüzüne baktığımız zaman, yeryüzüne baktığımız zaman, kendimize baktığımız zaman, dünümüze, bugünümüze, yarınımıza doğru yol aldığımız zaman her şeyin yer yer değiştiğine şahit oluyoruz. Bu esasında insana o kadar önemli mesajlar veriyor ki biz bunu fark edemediğimiz zaman sanki her şey bitmiş, tükenmiş, hani tükenme sendromu diyoruz ya, tükenme
Evet.
sendromuna kapılmış bir insan hayattan zevk alamaz, almış oluyor.
Hafizim
Bundan
hocam.
dolayı
Bu Evet, buyurun hocam.
alışkanlıklarımızı yerine daha farklı şeyleri koymak suretiyle yani hayatımızı çok daha renkli, çok hedefli, çok daha farklı, çok daha güzel bir hale getirebiliriz esasında. Evet.
Ülfet'i böyle tanımladık hocam. Tabii bu bizim düşünce ve duygularımızı etkisi altına aldığı gibi sizin de ifadelerinizde bizim davranışlarımızı da etkisi altına alıyor hocam. Tabii davranışlarımız bizim sosyal hayatımızda davranışlarımız var, içtimai hayatımızda, aile hayatımızda davranışlarımız var, kendi ruh dünyamızda davranışlarımız var, ubudiyet eksenli davranışlarımız var. Bunların tamamını da etkisi altına alıyor mu hocam bu Ülfet?
Biraz evvel söylediğim gibi bir virüs gibi esasında hani benzetmek ne kadar doğrudur bilemem. İnsan grip olunca hani her şeyden el ayağı kesiliyor, yemekten iştahı kesiliyor, canı bir şey istemiyor, hal hatır sormak dahi istemiyor, gözünü açmaktan aciz kalıyor. Şimdi manevi dünyamızda da esasında ülfet böyle bir şey. Ülfet bizim manevi hayatımıza girdiği andan itibaren ailemizle alakalı, kendimizle alakalı, Rabbimizle alakalı, kitabımızla alakalı, kainatla alakalı çok orijinal olan şeyleri miş gibi algılamaya başlıyoruz. Halbuki o basit zannettiğimiz şeyler çok orijinal şeyler esasında. Tabii ki bunları yenmenin kendine göre yolları var, metotları var, usulleri var. Hani insanoğlu bir doğduğu zaman kendisine bakan yönü olduğu gibi bir de ailesine bakan yönü var. Ailesinin onunla ilgili aynı ülfette de böyle. Kendimize kaldığımız zaman negatif düşünceler bizi çepeçevre sardığı zaman bizde ülfet hakim olmuş. Artık hayatta yaşamanın bir anlamı yok. Halbuki kainatı incelediğimiz zaman, kendimizi incelediğimiz çevremizdeki çok güzel arkadaşlarla bir mütalaa, bir müzakere, bir şeyleri inceleme, araştırma konusunu da çok farklı şeylerin yaşandığına şahit olacağız. Belki o bizim ruh dünyamızdaki o grip aşısı, grip virüsünün aşısı gibi. Bu duygu ve düşünceler bir aşı mesabesinde olacak. Belki götürecek. Bundan dolayı insanoğlu kendisine, kendi nefsine, kendi duygularına biraz böyle yani yön verebilmesi adına bazı şeylere dikkat etmesi lazım diye düşünüyorum ben. Ülfet dediğimiz bu beladan, başımızın derdi bu beladan, yani hani kabz, kaps hali yani canımızın biraz evvel bahsettiğimiz hiçbir şeyinizin istemediği. İbadet yapmak istemezsiniz. Yemek yemek istemezsiniz. Böyle boş gibi bir hayat istersiniz. Halbuki öyle değil. Bir de bas hali vardır. Kabınıza sığmazsınız. Neşelisinizdir. Etrafınıza pozitif bir enerji vermeye başlamışsınızdır. Kimle
Aynen.
görüşseniz gülücükler atmaya başlamışsınızdır. İnsanoğlu böyle yer yer gelgitleri yaşar. Yani kabz haliyle bast hali arasında, ülfetle hayret arasında. Nereye gitmeden olur ki? Hangisini çoğaltırsak onun gölgesinde hayatımızı devam ettiririz. Mesela
O zaman.
ülfetle hayatımız bezenmişse bakışlarımız artık bayatlamıştır. Canlılık kalmamıştır.
Matlasınızdır.
Sözlerimizin enerjisi gitmiştir. Gülmemizde bile bir gülücük yoktur. Zoraki bir gülme gibi. Halbuki hayret ufkunu yaşayan bir insan, bast ufkunu yaşayan bir insan, olaylar karşısında cuşu uğruşa geçer, bir anda harekete geçer, beyin fakülteleri çalışmaya başlar, olaylar karşısında sentez, analiz, bir takım duyguları onları yapmaya başlar. Bundan dolayı yani ülfet belasının o virüsü yenmenin yollarına bakmak lazım.
İnşallah.
Çevremizde onu yenebilecek çok esaslı faktör var.
Onlara değineceğiz. Onlardan birisinde ben değerli hocam bir şunu sizden istirham edeyim. 4. ayeti bir hatırlayalım istiyorum. Orada Rabbimizin bize dikkat kestiği önemli bir mevzu söz konusu. Ve omzumuzda da bir yük, bir emanet var değerli hocam. Bu ayetle beraber. Bunun ışığında Ülfet'e baktığımızda neler ifade edersiniz?
Tabii orada Cenab-ı Hak diyor, müminlere sesleniyor. Men yertette minküm an dinihi fesevfe yetillâhu bi kavm. Hani bir başka ayet-i kerime de bir farklı boyutuyla bu mevzuya temas ediyor Cenab-ı Hak. İn yeşe yüzhibküm dedi. Şayet siz dininizden vazgeçerseniz, o sımsıkı tuttuğunuz dininizden ellerinizi gevşetirseniz, diğer ayetteki ifade çürürseniz, artık bu işi ben kaldıramıyorum, artık bu işi ben götüremiyorum, bu işi götürmek de istemiyorum diyorsanız, yoruldum diyorsanız, Allah onun yerine İki ayet kelimeyle meseleyi bağlantılı götürmeye çalışıyorum.
Evet.
Allah diyor 6 tane vasıf sayıyor. 6 vasfa sahip birilerini getirir. Onlar Allah'ı sever. Allah da onları sever. Onlar müminlere karşı çok mütevazidirler. Ama inkar-ı uluhiyete karşı çetin cevizdirler. Onlar Allah yolunda mücadele ederler, gayret ederler, cihad ederler. Ve sonuncusu da kınayanların kınamasını da hiç önem vermezler. Ben bu ayet-i kerimeyi ne zaman okusam hemen aklıma bir emanet gelir. Omuzumuza Cenab-ı Hak büyük bir emanet vermiş bizim. İnsanlık emaneti en büyük emanet.
İnsanlık
İnsan,
emaneti.
evet, insanlık emaneti. İnsan olmak çok büyük bir emanet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ve lekad kerramne beni Adem lekad halaknel insane fi ahsene takvim inni cailun fil ardi halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım kendime diyor, kılacağım diyor. Şimdi bunlar bir yük, bir emanet. İnna aradna'l emanet ala's semavati vel ard feebeyne en yahmilneha ve hamelehel insan. Dağlara, taşlara ben emaneti vermek istedim, yüklemek istedim. Onlar şöyle yaptı. Feebeyne en yahmilneha. Onlar onu yüklenmekten çekindiler, sakındılar. Aman ya Rabbi, biz böyle bir emaneti kaldıramayız, yapamayız dediler. Yani Allah bu kutsi emaneti, bu muazzam emaneti insana yükledi Allah. Akıl verdi, mesuliyet verdi. Geçmişiyle geleceğiyle alakalı irtibat kurabilme özelliği verdi. Sentez özelliği verdi. analiz özelliği verdi, ilim öğrenme özelliği verdi, seçme özelliği verdi, irade. Diğer varlıklarda yok böyle bir şey. Allah insana çok muazzam bunları verdi. Samimiyetimle söylüyorum. Belki son yıllarda en çok düşündüğüm ve içimden gele gele teşekkür etmeye çalıştığım Rabbim diyorum, bizi insan olarak yaratmışsın. Ya bizi, hani bazı onların da kendine göre vazifeleri vardır bazı hayvanların, ağaçların, taşların, madenlerin bizi öyle yaratabilirdi Allah Celle Celaluhu. Ama bizi insan yarattı. Ve bizi kendisiyle muhatap kabul etti. Bizi Müslüman etti. Bizi insanlık semasına çıkardı. Peygamberlerle tanıştırdı. Hazreti Adem'den, Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan, Hazreti Muhammed'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem gelen bütün peygamberlerle tanıştırdı bizi. Bu ne büyük bir şeref. Ve bize akıl verdi. Ve bizi üstün yaptı. Ancak bu üstünlük o bizim bilebildiğimiz basit bir üstünlük değil. Hani takva ile Allah'la münasebete geçmek suretiyle farklı bir üstünlüğü var insanın. Diğer varlıklardan da üstün yarattı Allah insanı. Öyleyse bana bu emaneti, bu dağlara, taşlara verdiği emaneti dağlar taşlar kabul etmiyor ya.
Hayır.
Allah onu bizim omzumuzda. Gel gör ki biz bunun hakkını vermesek, bu emanet nereden gelmiş bize desek, birisine siz paha biçilemez çok güzel bir hediye verseniz, o da burun kıvırsa böyle, ya nereden bu hediye filan yani. Hiç hediyeye karşı olacak şey mi bu? Yani bizim Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetleri sayamayız. Ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Göz nimetini mi? Kulak nimetini mi? Dudak nimetini mi? Saç nimetini mi? Tırnak nimetini mi? Kalp nimetini mi? Say say say da bitmez ki. Aile nimetini mi? Arkadaş nimetini mi? Kur'an'la Kur'an'ı talebe olma nimetini mi? Arkadaşlara beraber yer yer bir araya gelme nimetini mi? Bitmez ki. Hangi nimetleri? Öyleyse ben bu nimetlere karşı Cenab-ı Hakk'a içimden öyle duygularla teşekkür etmeliyim ki emaneti fark ettiğim fark edilmeli. Emanet çünkü o yerlerin, göklerin yüklenmekten çekindiği emanet bizi ebediyen mutlu edecek, cennette mutlu edecek öyle bir hediye bu. Hani 21. lemada Hazreti Üstad diyor ya, İhsan-ı ilahi tarafından omuzlarımıza diyor, bir emanet konmuş. Hizmeti imaniye ve Kur'aniye. Yani bir insanın Allah davasında koşturması, bir insanın Kur'an'ın talebi olması, bir insanın hakiki bir insan olma vasfını elde etmesi ve bunun için mücadele etmesi, evrensel insan haklarıyla alakalı mücadele etmesi, herkese insani meziyetleri götürme noktasında gayret etmesi o büyük bir hadisedir. Şimdi öyleyse biz bunun hakkını verme adına bu emanet bizim omuzumuzda var mı yok mu sorusunu soruyorum kendime. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bu emanet bende var mı yok mu? Allah emaneti insana yüklemiş. Fakat bir kısmımız bu emaneti Allah muhafaza atmışız. İstemiyoruz biz bunu demişiz. Ben de kendi kendime soruyorum. Dileyen herkes kendisine sorabilir bunu. Bu emanet benim omuzumda var mı yok mu? Cevabını şöyle buluyorum Barış Bey. Önceleri koşturuyordum. Önceleri samimiydim. Örnek veriyorum ben. Önceleri ibadetimde hassastım. Öncelerinde komşularımla münasebetim çok iyiydi. Önceleri fedakardım. Önceleri şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle idim. Bugün onlar bende var mı? Önceleri aşkım, şevkim yerindeydi. Uğradığım her yere güller serpiyordum. Gülücükler dağıtıyordum. Ümit veriyordum. Umutla insanları şahlandırıyordum. Şimdi ise bedbin, nikbin, perişan bir vaziyetteysem kendime diyorum bunu. Korkarım ki
Estağfurullah.
emanet omuzlarımdan alınmış.
Estağfurullah.
Öyleyse emanetin Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu bu kutsi emanetin benim omuzlarımda olup olmadığını insan kendi kendini test etmeli. Ben o emanete layık mıyım bir? İki, o emanet bende var, devam ediyor mu yani?
Bunun emanetleri devam ediyorum. Hocam burada müsaadenizle ben size bir şey daha hatırlatmak
Estağfurullah.
istiyorum. İstifade etmek namına. Şimdi dilerseniz bir Maide suresinin ardından Ali İmran suresi 8. ayeti bir hatırlatayım. Anadolu'da bir deyiş vardır, bir duadır, çok severiz hepimiz. Rabbim deriz, aman ayağımızı kaydırma. Çoğumuzun böyle alışık olduğu bir tamamlama bu. Fakat ayet-i kerime bize başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki, ey bizim kerim Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Devam edin, bitireyim ayeti. Ve katından bize bir rahmet bağışla, şüphesiz bağışı bol olan, Vehhab olan sensin. Şimdi bu ayetle birlikte Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da işte her iki gün eşit olan aldanmıştır hadisi şerifiyle bu ayeti anlamaya çalışırsak, kalbin kayması ne demek? Kalpler kayar mı? Bu az önce sizin ifadelerinizde aşkın, şevkin bitmesi, matlaşma, duranlaşma, sıradanlaşması, kalbin kayması manasına mı geliyor? Ve hadis-i şerifle birlikte bunu nasıl örtüştüreceğiz, nasıl anlayacağız değerli hocam?
Şöyle kalbi ben bir saraya benzetiyorum.
Evet.
Bir saray düşünün. İçerisi tefriş edilmiş, mükemmel bir saray düşünün. Güzel koltukları var. Güzel tabloları var. Güzel halıları var. Güzel avizeleri var vesaire. O saray birisi için hazırlanmış demek. Şimdi bizim kalbimiz böyle bir saraysa, saraya benzetiliyorsa şayet, o sarayın içerisinde koltuklar, sandalyeler, tabureler var. O sarayın içerisinde olması gerekenler var. Hani yerlere göklere sığmam diyor ya kutsi hadise Cenab-ı Hak, ama bir müminin kalbine sığarım diyor. Yani bizim kalbimiz esasında Allah'a ait. Onun sahibi Allah. Onun yerine baki, ebedi, sermedi olan Allah'ın yerine fani, zail, çürümeye müsait, yok olmaya müsait, üful etmeye müsait, yok olmaya müsait bir şeyleri koyarsak o kalp sahibinden ayrı kaldığından dolayı asli vazifesini asla yerine getiremeyecektir. Yani dünyevileşen bir kalp, seküler haline gelen bir kalp, asıl olması gereken mahbubundan, mahbubundan, maksudundan uzak kaldığından dolayı, sevgilisinden uzak kaldığından dolayı eksen kayması yaşanmıştır. Bundan dolayı Allah Ümmü Seleme validemiz zannediyorum, hani günde diyor Allah Resulü 100 defa şu duayı okuyordu. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, sen kalbimi dinin üzerinde sabit tut.
Sabit.
Ya Resulallah, niçin bu kadar bu duayı okuyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kalp Allah mekandan, cisimden münezzehtir. Ama bize bir şey anlatmak için diyor ki, kalp Allah'ın parmakları arasındadır. Onu evirir, çevirir. Bizim ruh halimize göre, niyetimize göre Allah onu evirir, çevirir. Ben de dua ediyorum ki Allah'ım onu dinin üzerinde sabit tutsun. Kaymasın. Ayaklarımızın kayması da söz konusu, kalbimizin kayması da söz konusu. Allahümme sebbit kademe yani sırat-ı müstakim. Mesela sırat-ı müstakimde ayaklar kayacak. Allah muhafaza buyursun. Hiç umulmadık. Belki birilerinin ayağı kayacak yani. Öyleyse Kalbin kayması, dünyevileşmesi, asıl yörüngesinden kaçması, şirazeden çıkması, asıl göstermesi gereken ibreyi değil de farklı ibreleri gösterir hale gelmişse şayet bir kalp, dünyevileşmiş demek, kalbin kayması demek. Bir cümle daha müsaade ederseniz,
Lütfen, lütfen, lütfen hocam.
biraz evvelki sözüme bir ilave olsun diye. Bir zamanlar kalp rikkat kazanmıştı. En ufak bir şeyden etkileniyordu, duygulanıyordu.
Hassas.
Ama o kaybolmuşsa şayet, o kalp kaymış demek. Şu burun kemikleri sızlamıyorsa şayet, o kalp kaymış demek. Farkında bile değil. Allah
Şimdi bu
muhafaza.
sözünüz, bu sözünüz müminin tanımlandığı ayetleri hatırlattı hocam. Onlar ki Cenab-ı Hak anıldığında kalpleri titrer ve ayetleri okunduğunda haşyet yaşarlar, ürperirler yani. Şimdi yine ülfet penceresinden bakmamızı ben istirham ediyorum. Çünkü bir süre sonra ezan okunduğunda duyduğumuza sıradanlaşıyor. Hatta özel algılarla, belki sibernetik algıyı başka bir programda konuşuruz sizinle, ama özel algılarla bir süre sonra kutsal değerlerle ilgili ifadeler kullanıldığında artık hiçbir şekilde hissizleşebiliyoruz. Yani hislerimiz devreye girmiyor, aşkımız. Bu yönüyle bu ayete baktığımızda değerli hocam, o titremeyen kalp, haşyet duymayan kalp, bu yani derinlikten uzak olduğundan dolayı ülfetin pençeleri arasında diyebilir miyiz? Ve şimdi de ardından da kurtuluşu, ondan nasıl kurtuluruzu konuşalım istiyorum. Buyurun hocam.
İnşallah. O ayet-i kerime de çok enfes bir ayet. Bütün ayetler enfestir. İnnemel mü'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn ayeti. O müminler ki onların yanında Allah anıldığı zaman onların kalpleri titrer. Burun kemikleri sızlar. Gözleri yaşarır. Bir anda duygulanırlar. Bir insanın duygulanması için öncesinin olması lazım. Mesela bir yavruya, anneden ayrı kalmış bir yavruya anne derseniz duygulanır. Babadan ayrı kalmış bir yavruya baba derseniz duygulanır. Evladından ayrı kalmış bir anneye yavrudan, evlattan bahsetseniz bir anda gözyaşları boşalır. Niçin? Bir müktesebatı var. Bir geçmişi var. Bir emeği var. Bir birlikteliği var. Beraber yaşamışlar bazı şeyleri. Aynen bunun gibi. Bir insan Cenab-ı Hakk'ın adını andığı zaman veya yanında anıldığı zaman burun kemikleri sızlamıyorsa, gözyaşları harekete geçmiyorsa, demek ki çok iyi bir tanışıklık söz konusu değil. Yani çok korkarak söylüyorum, böyle sıradan bir varlıktan bahsediyor gibi. Haşa.
Haşa.
Haşa ve kella. Hani 2000'li yıllardaydı, evrenle alakalı bir dergi CD satmıştı. Ben de onu almıştım. O CD'yi inceledikten sonra itimat edin, Cenab-ı Hakk'a karşı içimde çok farklı böyle duygular gelişti. Sebebi ne biliyor musunuz? O evren CD'sinde evrenin yarı çapının 16 milyar ışık yılı olduğunu öğrenmiştim.
Evet.
Hayalen kendimi zorladım. Bu nasıl olur? Bu ne kadar muhteşem bir şeydir. Yani şu kadar milyar galaksi, yıldızlar, nebulalar, aman Allah'ım yerde, gökte. Biz öyle bir Rabbimiz var ki biz alalade birisinden bahsetmiyoruz. Kainatın yaratıcısından bahsediyoruz. Sahibinden bahsediyoruz. Mutasarrıfından bahsediyoruz. Her an Cenab-ı Hak kainatta tasarruf halinde. Ondan bahsediyoruz. Öyleyse benim önce ayet böyle bir müktesebatım olmuşsa varsa ben onu andığım zaman elbette ki kalbim duygulanacak, titreyecek, burnumun kemikleri sızlayacak. Ona karşı içimde müthiş bir özlem duymuş olacağım. Ve arkasından gelen ayet-i kerime belki bunu destekliyor. Diyor ki: "Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmâne." Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanları artar. Allah'ın ayetleri ne? Kainat Allah'ın bir ayet. İnsan bir ayet. Ayetler mecmuası esas. Atom bir ayet. Bir hücre, bir kitap. Tarif etmek mümkün değil. Kur'an-ı Kerim de ayetlerden oluşuyor malumunuz. İster kainat kitabını inceleyelim, ister Kur'an-ı Kerim'i inceleyelim, tarafsız bir gözle incelediğimiz zaman bizim kalbimizin titrememesi mümkün değildir. Bundan dolayı Ali İmran suresindeki o son sayfadan bir önceki sayfadaki ayetleri Allah Resulü okuyunca gözyaşlarına hiçbir zaman hakim olamazdı. Rabbena ma halakte hâzâ bâtilen subhâneke fakina azâbennâr. Allah'ım bütün bunları sen başıboş yaratmadın. Hepsinin binlerce hikmeti var ya Rabbi. Allah'ım bizi cehennem azabından koru. Allah'ım sen Sübhansın diyor ve gözyaşı döküyordu. Ne oldu ki bizlere? Biz de Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Biz de yer yer Rabbimizi anıyoruz. Ne oldu ki bizlere? Kalbimiz titremiyor. Burun kemiklerimiz sızlamıyor. O aşkla, şevkle Cenab-ı Hakk'a teveccüh edemiyoruz. Demek ki ülfet oluyor bizde. Ülfet bir sis gibi, bir karanlık gibi, bir buzlanma gibi, bir donma hadisesi gibi. Hani donmuş bir şeyi yemezsiniz. Eritmeniz
Yani.
lazım. Sıcaklığa veriyorsunuz onu. Eriyor, ısınıyor, ondan sonra yiyorsunuz. Kalpler de böyle. Şayet Cenab-ı Hakk'a karşı bir soğukluk varsa bunu gidermenin yollarına bakmak lazım. Bunun yolu da diyor ki onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bir, kainat kitabını inceleme, okuma, bütün ilimlerle mücehhez olmaya çalışma, bununla alakalı kitapları, dergileri takip et, bununla alakalı mümtaz olan şahısların yazdıklarıyla beslenmeye çalışma, eserleri çok iyi okuma, kainat kitabını okumak, güneşi okumak, ayı okumak, şu dünyayı okumak. Öyleyse bütün bu okumalarının ardından Kur'an-ı Kerim'e gidiyorsunuz. Hemen Musab bin Ümeyr aklıma geliyor.
Evet hocam buyursunlar.
Medine'den döndüğü zaman Allah Resulüne diyor ki: "Ya Resulallah, Medine'ye beni gönderdin. Şu bir yıl içerisinde evine gidip de Kur'an okumadığım hiç kimse kalmadı ya Resulallah." Ve 75 insan Müslüman olmuş. Bakın, bir insan demek ki uğraşırsa, samimi olursa, gayret ederse, Kur'an'la bütünleşirse, gaye hayali bir olursa, bir senede 75 insana Allah'ı, peygamberi, bir hedef gibi geliyor bana o. Zor bir şey değil. Haliyle temsil edecek, sözüyle tesir edecek, davranışlarıyla ikna edecek, bütünlük arz edecek, Allah'la münasebette olduğunu hissettirecek, doğru olacak, dürüst olacak, çalışkan olacak, akıllı olacak,
Hocam
samimi
küçük bir
olacak.
antrparantez. Orada müminin tariflerinden birisiyle hocam. Sözüyle hikmet. Onu bir tekrar alalım sizden. Nasıl bir tanımdı hocam o mümini
O
tanımlayan?
bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Nazarul mümini ibretün, kelamuhu hikmetün, sükutuhu tefekkürün." Müminin diyor nazarı, bakışı ibrettir. Kelamı hikmettir. Susması ise tefekkür. Mümin olaylara ibret nazarıyla bakar. Her her bir hadiseyi ibretle bakar. Her bir çiçeğe, her bir nesneye, her bir varlığa kim yarattı? Niçin yarattı? Hangi hikmete mebniyen yarattı? Faydaları nelerdi? Hikmet, bakın, ibretle bakma. Neticesinde içimize ibreti örgülediğimiz zaman dudaklarımızdan hikmet dökülmeye başlar. Konuştuğunuz
Eyvallah.
sözler boş sözler olmaz. Dolu dolu sözler. Sözlerinizin dolu olmasını istiyorsanız sözlerinizin arasında ayetler olacak, hadisler olacak, büyüklerin sözleri olacak. Çünkü sözlerin büyüğü büyüklerin sözleridir.
Allah hocam burası önemli. Sözlerin büyüğü büyüklerin sözleri. Burada
Aynen.
ben özellikle istirham ediyorum. Şimdi bir konuyu daha açalım. Hepsi iç içe olduğu için muhterem hocam. Şimdi ben aslında bu ubudiyet, zikir, dua konularına girmeyecektim ama ülfetle de ilgili olduğu için ve asıl ana merkezimiz de orası olduğu için. Çünkü evrene, kainat kitabına, hayata, her yere biz öncelikle kendi dinamiğimizle bakıyoruz. Dinamiğimizi besledikçe oralardaki aydınlık, oradaki sis perdeleri kalkıyor ve aydınlanıyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bize şöyle bir hadis-i şerifle bir ihtarda bulunuyor. Allah ne dediğini bilmeyen, söylediğinden habersiz olan bir kalbin duasını kabul etmez buyuruyor. Şimdi az önce müminin biz tanımını yine Efendimiz'den dinledik. Fakat burada öyle bir kalp ki ne söylediğini bilmiyor. Bunu nasıl tanımlayacağız hocam? Bu iyice herhalde çepeçevre her tarafını ilfet sarmış bir kalp mi? Bunu nasıl anlayacağız bunu?
Barış Bey, biz her sene Ramazan kılıyoruz değil mi? Teravih kılıyoruz değil mi? Kur'an-ı Kerim okuyoruz değil mi? Ama bir memlekette yeni Müslüman olmuş bir delikanlı, 24 yaşında, Ramazan'ın ilk günü, iftar vaktinde, iftarlar açılacak. Top patlamış diyelim. Ezanlar okunmuş. Eline bir bardak su almış. Fakat suyu ağzına götüremiyor. Hadi diyorlar. Hadi. Suyla
Vakit
açabilirsin.
girdi.
Vakit girdi. Titriyor. Ben bir bardak suyun bu kadar kıymetli olacağını hiç düşünmemiştim. Oruç, bana ilk gün tuttuğum oruç bu. Mümin olarak ilk gün tuttuğum oruç ve şimdiye kadar ne kadar su içmişim ben hiç fark etmedim bunu. Şimdi bu insanın o ilk heyecandaki hissettiği şeyle yine bir başka birisini çok duymuşsunuzdur. İstanbul'a gelip Sultanahmet Meydanı'nda ezanlar okunmaya başlayınca bir anda böyle durup bu ne muhteşem bir şey. Bu ne muhteşem bir şey yani. Şimdi, bir taraftan da bunları her gün duya duya ezan okunduğunu dahi fark etmeyen Cenab-ı Hak'tan dua ediyor ama ellerini kaldırmış, dudakları da kıpırdıyor ama kalbinde bir kıpırdama yok. Ne dediğini, ne istediğini dahi bilmiyor. Veya lütfen beni bağışlayın, laubali. Yani versen de olur, vermesen de olur yani böyle. Çok müstakni güya. Haşa. Rabbimize karşı. Bir de hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabiyle beraber bir oturma sohbet etsin. Şu vaziyete takılıyor. Şöyle bir geri çekiliyor böyle. Böyle çekiliyor. Şaşırıyor sahabiler tabii. Biraz sonra da şöyle elini yukarıya kaldırabildiği kadar kaldırıyor. Bir şey koparmaya çalışıyor böyle. Sahabi soruyor. Ya Resulallah nedir bu hal? Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam. Biraz evvel diyor cehennemin bir şeyi gösterildi bana. Korktum dokunacak diye. Sonra da diyor cennetin meyveleri gösterildi. Onlardan koparmak isterim de size ikram edeyim diye. Yani biz Cenab-ı Hak'tan bir şeyi arzu ederken, yani
Evet.
Allah Resulü'nün bir duası var malumunuz. Ellerini şöyle kaldırdığı zaman diyor ki bazen şu koltuk altındaki beyazlıkları
Boşluk
görüyorduk
görünür.
diyor. Yani öyle Allah'tan öyle istiyor ki yani. Hem ne istediğini biliyor, hem de
Hem
samimane
muhatabını
istiyor.
biliyor.
Tabii hem de işniyakla istiyor. Izdırar lisanla istiyor. Allah'ım diyor. Rabbim diyor böyle. Bir taraftan da böyle versen de olur, vermesen de olur der gibi. Cenab-ı Hak hangisini muhatap kabul eder? Bir tarafta bir kul var. Tazarru ve niyaz içerisinde. İki büklüm. Hep ona müteveccih. Ona arzu ediyor. Onlar arzu ediyor. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn sırrını yaşıyor. Sadece ve sadece sana kulluk yapar. Sadece ve sadece senden yardım dileriz Allah'ım diyor. Bir de var ki iyi çok taraflı değil yani. Allah hangisine değer verir?
Ya.
Bundan dolayı
Hocam, evet.
buyurun.
Böyle tabii vaktimiz de sınırlı. Ben sizi de böyle bulmuşken değerli hocam, her birinden birer kuble birer kuble böyle almaya çalışacağım izninizle. Şimdi tabii Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, özellikle bu ülfet girdabından, sizin o güzel ifadelerinizle ülfet girdabından kurtulmak namına bize yine bir imanı tazeleme, imanı diri tutma, hep şevkli tutma, aşk içerisinde tutma namına imanınızı la ilahe illallah ile sürekli taze tutmamızı öneriyor. Yani şimdi az önce yani duyduk, kalpler ürpermedi. Nasıl ürperecek? O la ilahe illallah ne demek? Sadece duyduk. Bu mudur? Bunu biraz açalım istiyorum hocam.
Evet. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur bir hadis-i şerifidir bu. Ceddidû iman illallah. İmanınızı la ilahe illallah ile yenileyiniz. Cedid hale
Yenilemek.
getiriniz. Parlatınız demek yani.
Şöyle
Hani
mi
bir ayet-i
hocam? Bir
kerime
iman
var.
var. İman var ve yenileme.
Evet.
Öyle mi hocam?
Yenileme. Tazeleme onu. Bir kez daha
Ama
üzerinde durma.
ayet-i kerimede de o zaman aynı şey mi? Ey iman edenler, iman ediniz. Yine mi?
O
Aynı
ayet-i
ilişki mi hocam?
kerimede aynı şeyi ifade ediyor. Bir tarafta ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, iman ediniz. İman edenlere sesleniyor. Yani taklitten çıkın. Tahkike geçin. Anneden babadan görme gibi davranmayın. O dönem bitti. Artık araştırın. Allah'ın büyüklüğünü görün. Vahdaniyetini fark edin. Kainatın sahibinin bir olduğunu haykırın. Ve şunu söyleyin. O birdir. Onun eşi menendi yoktur. Ve o benim gönlümün biricik sultanıdır. Haykırın bunu. Ey iman edenler. İman ediniz. Hadi gelin bir saat iman edelim diyor. Tefekkür
Allahu
edelim,
Ekber.
tezekkür edelim, dua edelim, evrad-ı eskar okuyalım, Rabbimize teveccüh edelim, niçin yaratıldığımızı anlamaya çalışalım, iman edelim Allah'a. Bir kez daha iman edelim yani. Öyleyse insan vücudu her gün değişiyor biliyorsunuz.
Evet.
Yediklerimizle, çıkardıklarımızla, nefesimizle, vücudumuzdan çıkan enerjiyle, vücutta her an yeni bir değişim söz konusu. Bizim vücudumuza misafir olarak gelen bütün hücrelerin la ilahe illallah'ı duymaya ihtiyaçları var mı yok mu? Var. Öyleyse ben bunu her namazda yer yer günde bazen 50 defa, bazen 100 defa, bazen 500 defa, bazen 1000 defa. Büyüğümüzün de ne kadar güzel bir ifadesi. La ilahe illallah derken, orada ruhuma hissettirme, kalbime dokundurma, La ilahe, ilah yoktur. İllallah. Sadece ve sadece Allah vardır. Varsa maksut odur. Varsa matlup odur. Başkası yoktur. Ve o benim biricik ilahımdır. Öyleyse La ilahe illallah sadece ve sadece bir söz değildir. O bir yaşam biçimidir. Hani ilk iman edenler vardı Akabe biatında.
Evet.
İman edeceğiz dediler. Allah Resulü onlara Müslümanlığı anlattı. Gençler vardı. Mesela Ebu'l-Heysem'in Teyyihani vardı. Abdullah bin Revaha vardı. İlk iman eden Medineli Akabe biatında olanlar. Tam böyle La ilahe illallah diyecekler. Efendimizin amcası Hazreti Abbas bir dakika diyor. Siz neye La ilahe illallah dediğinizi biliyor musunuz? Siz iman ettik derken neyin altına imza attığınızı farkında mısınız? Evet diyorlar.
Farkındasınız.
Diyor ki siz La ilahe illallah dediğinizden dolayı putlara tapmayacaksınız. Kız çocuklarını öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. Adam öldürmeyeceksiniz. Kadınlara değer vereceksiniz. Anlatıyor. Siz bunu dediğinizden dolayı aileniz size karşı çıkabilir. Aşiretiniz karşı çıkabilir. Bulunduğunuz beldeki bütün insanlar karşı çıkabilir. Size bu inancınızdan dolayı boykot yapabilirler. Baskı yapabilirler. Size zulmedebilirler. Size ailelerinizden ayırabilirler. Çoluk çocuğunuzdan ayırabilirler. Hatta sizi öldürebilirler. Ölüme sizi mahkum edebilirler. Bu La ilahe illallah inanma meselesi. Bütün bunlara karşı koyabilme gücünü size veriyorsa o zaman söyleyin diyor. O zaman iman ettik deyin. Bunları kaldıramayacaksınız demeyin. Kaldıracağız diyorlar. Biz Allah'a inandık. Biz onun Resulüne inandık. Her şey bu dünyadan ibaret değil ki. Bu dünya fani. Bundan dolayı asrın sahibi haykırmamış mı? Faniyim, fani olanı istemem. Acizim,
Ya.
aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayrı istemem. İsterim bir yarı baki isterim. Zerreyim bir şemsi sermet isterim. Hiç ender hiçim. Fakat bütün mevcudatı umumen isterim.
Elhamdülillah. Bu yol zordur, menzili çoktur, derin sular var diyor hocam.
İçinde yoktur
Baştan
aslında.
bir geçidi yok.
Ya
Baştan bir uyarı
tabii.
var Hazreti Abbas'tan, yani öyle bir durum.
Aynen.
Değerli hocam,
Aynen.
sonlara geldik. Toparlamak namına soracağım. Ülfetten kurtulma namına tevhid-i imanı önerdiniz. Beraberinde derinleşmeyi, duada, zikirde bunların altını bir çizdik. Ubudiyetin altını çizdik. Bir de çevre etkeni var. Özellikle şimdi ciddi bir hicret durumu söz konusu. Artık tedbirli mekan söz konusu. Yeni ülkeler, yeni insanlar. Ve yeni çevreler, bu boykottan dolayı da yeni çevreler. Çünkü artık yalnızlaşanlar, çevresinde kimse kalmayanlar var. Ama yeni yeni çevreler oluşuyor öbek öbek. Çevre seçimi, arkadaş seçimi ve hayırhahlık kurumu üzerine bir duralım. Bu müessese üzerine duralım. Bunun ülfeti etkileyip etkilemediği konusunda neler buyurursunuz?
Yıllar evvel Saffet Senih abimizin bir şiirinde çok güzel bir ifade kullanıyor. Diyor ki yağmur damlası kendi hayatını koruyabilmesi için ya göle düşmeli, denize
Ya
düşmeli,
da
okyanusa düşmeli veyahut yağmur damlaları yan yana bir araya gelmeli ki hayatiyetini devam ettirebilsin. Yağmur damlası çöle düşerse ne olur? Buharlaşır. Ama yağmur damlası göle düşerse ne olur? Hayatiyetini devam et. Hatta bir gölle beraber o göl onun sahibi olmuş olur. Ya denize
ummanları
düşerse,
açtı.
okyanusa düşerse vesaire. Tabii Her dönem hicret vardır. Muhacirler vardır. Ensarlar vardır. Cenab-ı Hak şu dünya kanunu böyle koymuş. Hiçbir peygamber doğduğu yerde ölmemiş. Bütün büyükler bu manada hep hicret etmişler. Gitmişler. Ama müsaade edersen bir cümle söyleyeceğim.
Estağfurullah hocam.
Nerede bir muhacir varsa unutmayın. Orada mutlaka bir ensar vardır.
Elhamdülillah.
Hatta
Allah o ensarlardan da razı
gitmeden
olsun.
evvel Allah oraya bir ensar nasip etmiştir. Çünkü bu yaşandı. Binlerce yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Öyleyse ensar, muhacir arasındaki Efendimizin yapmış olduğu o kardeşlik, bu bir sünnetse şayet, biz de bunu
Evet.
yaparız. Kardeş oluruz. Ensar muhacir. Muhacir muhacir kardeşi, ensar muhacir kardeşi, eski yeni kardeş, bayan bayanla, erkek erkekle, aile aileyle, çocuklar çocuklarla kardeş. Ve bunlar birbirlerinin de hayırhahı olursa,
Hayır
hayırhah,
ha ne demek hocam?
hayır soluklayan demek, hayırını isteyen demek, hep onun hayrı için uğraşan demek, onun iyi olması için mücadele eden demek. Benim olmasın da onun olsun diyen demek. Hayır ha.
Allah'a
Veya bir yanlışa mı düştü? Ya ben ne yapsam ki bu yanlışı ona nasıl söylesem? Yani bu yanlış ama kalbini kırmamam lazım benim. Çünkü halk tabiriyle söyleyeyim. Patladana söylersen ben öyle bir yol bulmalıyım. Öyle bir üslup bulmalıyım. Öyle bir şey söylemeliyim ki veya beraber bir şey dinleyelim, hisseder belki onu. Hayırhah bu. Öyleyse biz bulunduğumuz hangi beldedeysek, neredeysek fark etmez. Hiç mi hayırhah olacak bir arkadaş yok? Kolayı var. Sen birisine hayırhah ol. Sen komşuna hayırhah ol. Sen komşunu elinden tut. Elindeki torbayı al taşı. Tebessüm et. Tebessümün açamayacağı kapılar yoktur. Dürüst olmak lazım. Dürüstlük, aman Allah'ım. Dürüstlük en paslı kapıları dahi açar. Yumuşaklık, latif olma, mülayim olma, halim olma, selim olma. Bütün kapıların açılmasına vesile olabilir diye
vesile.
düşünüyorum. Bundan dolayı ülfetin dağıtılmasını istiyorsak kesinlikle hayırhah arkadaşlarımız olmalı. Çünkü onlarla yer yer günde bir, yer yer 2 günde bir veya haftada bir bizzat görüştüğümüzde veya telefonla görüştüğümüzde artık telefonlar görüntülü de oluyor. Birbirimize o hafta içerisinde okuduklarımız, düşündüklerimiz, hissettiklerimiz paylaşa böyle. Çünkü insan ama topluluk halinde olursa hele hele arkadaşlarla beraber olursa zannediyorum en güzel şeyleri takdim edecek, birbirleriyle paylaşacaklar ve hayırhah olmanın hakkını vermiş olacaklar.
Gelin
Bundan
imanımızı
dolayı
arttıralım
ülfetin
diyecekler.
yırtılmasında hayırhah olmak çok önemli geliyor bana.
Evet hocam.
Evet.
Değerli hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz
Estağfurullah.
sizinle bir arada olmayı çok özlemiştik.
Estağfurullah.
Dün
Allah razı
mütalaa
olsun.
ederken bir Kadir gecesinde, bir 25 Ağustos akşamı
Değil
Sultanahmet
mi?
Meydanı'nda değerli hocamla
Ya.
tanışmıştık. Evet. İnşallah bunları ahirette de yad ederiz hocam. Öyle buyuruyor çünkü bize müjdelerde.
İnşallah, inşallah,
Allah'ın
inşallah,
izniyle.
inşallah,
Biz sizinle
inşallah.
olmaktan çok mutluyuz.
Estağfurullah,
Biz
inşallah.
sizden
Allah
razıyız.
razı
Cenab-ı Hak da
olsun.
sizden razı olsun.
Biz de sizlerden memnunuz. Arkadaşlarımızdan memnunuz.
Allah razı olsun. Değerli
İnna lillahi.
misafirlerimize de hatırlatalım. İlk programımız Mehmet Yıldız hocamızla. Nasip olursa her ayın son perşembesinde Mehmet Yıldız hocamla biz ama o küçük sürprizi de vereyim. Mehmet Yıldız hocam yine zannediyorum farklı projelerle var. Haftada bir belki böyle kısa programları da olacak Mehmet Yıldız hocamın. Yine istifade etmeye çalışacağız. Değerli
Estağfurullah.
hocam programı toparlıyorum. Ekleyeceğiniz bir şey varsa bir iki cümleyle buyurun. Ona göre kapatacağız inşallah.
Allah razı olsun. Bence duaya hiç yer veremedik. Yer veremedik.
Evet.
Bence şöyle bir dua cümleciyle bitirelim
Lütfen.
isterseniz.
Estağfurullah.
Cenab-ı Hak üzerimizde bir ülfet varsa onu bir an evvel kaldırsın inşallah.
Amin.
Onun yerine
Amin.
bizlere hayret ufkun nasip eylesin.
Amin.
Samimi olarak birbirimize karşı dua edenler olarak birbirimizden istifade etmeyi Rabbim her birlerimize nasip eylesin.
Amin.
Birbirimize ümit aşılayalım, umut verelim, birbirimize ilaç olalım, ışık olalım. Işık olalım derken Mevlana Hazretlerinin bir sözüyle noktalayalım.
Lütfen.
Hiçbir mum diyor, diğer bir mumu yaktığından dolayı mumu eksilmez.
Ateşinden
Öyleyse
bir şey eksilmez.
bizim kalbimizde bulunan ne kadar güzellik varsa onu etrafımızla paylaşırsak şayet eksilmediğini hatta arttığına şahit olacağız inşallah. Ben çok
İnşallah.
teşekkür ediyorum.
Ben
Kulakları
teşekkür ederim. Ağzınıza
fırmaladıysak
sağlık.
affola.
Estağfurullah.
Hakkınızı helal
Estağfurullah.
edin. Allah'a
Estağfurullah.
emanet olun. Çok teşekkür ediyorum.
Bilmukabele. Biz teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Efendim
Sağ olun.
hizmetten.com'dan bugünlük bu kadar kıymetli izleyenlerimiz. Her ayın son perşembe gününde Mehmetimiz Hocam'la birlikte seslenmeye çalışacağız sizlere. Hizmetten.com üzerinden yine elektronik posta yöntemiyle bize duygu ve düşüncelerinizi, isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.